Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Didion'un 2011'de yayımlanan Blue Nights adlı anı kitabı, yazarın tek çocuğu Quintana Roodoo'nun 2005'te, 39 yaşında ölmesinin ardından yazılmış yoğun bir yas metnidir kitap. Didion'un eşi John Gregory Dunn'un ölümünü ele aldığı The Year of Magical Thinking'in devamı sayılabilir. Ancak odağı eş kaybından farklı olarak annelik. Kız, evlatla kurulan bağ ve yaşlanmanın yarattığı kırılganlıktır. Başlıktaki mavi geceler, yaz gün dönümü çevresindeki uzun, aydınlık akşamları anlatır. Didion için bu ışık hem yaşamın hala sürdüğü duygusunu hem de karanlığın yaklaşacağına dair uyarıyı taşır. Anlatı doğrusal bir yaşam öyküsü sunmaz. Fotoğraflar, düğün hazırlıkları, hastane deneyimleri, çocukluk anıları ve tekrar eden sorular arasında ilerler. Didion, kaybı açıklamaya ya da teselliye dönüştürmeye çalışmaz. Bunun yerine bir annenin geçmişe bakarken kendi seçimlerini, hatırlamanın güvenilirliğini ve ölüm karşısındaki çaresizliğini nasıl yeniden değerlendirdiğini inceler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak mavi geceler imgesi ışık ile kayıp arasındaki geçici eşiği kurar. Blue Nights'ın merkezindeki mavi geceler yazın en uzun günlerinde gecenin tam kararmadığı kısa dönemdir. Didion bu doğa olayını yalnızca atmosfer yaratmak için kullanmaz. İmge, parlaklığın henüz kaybolmadığı fakat kaybolacağının açıkça hissedildiği bir zaman duygusunu taşır. Kitabın yas anlayışı da tam bu eşikte durur. Quintana'nın yaşamına ait görüntüler canlı, ayrıntılı ve bazen neredeyse bugün de yaşanıyormuş gibi görünür. Buna karşılık her anı, onun artık erişilemez oluşuyla gölgelenir. Böylece geçmiş, güvenli bir sığınak olmaktan çıkar, kaybın yeniden hissedildiği bir alana dönüşür. Didion'un dili bu çift yönlü etkiyi destekler. Duyguyu doğrudan yükseltmek yerine bir ayrıntıya döner, aynı soruyu yeniden kurar ve aradaki boşluğu okurun fark etmesini sağlar. Mavi geceler ayrıca yazarın kendi yaşlılığına bakışını da açıklar. Beden hala hareket eder, zihin hala kayıt tutar. Fakat zamanın sınırlı olduğu artık inkar edilemez. Bu nedenle başlık sadece Quintana için tutulan yasın değil, kişinin kendi ölümünü kavramaya başlamasının da anahtarıdır. Kitap, ölümün yalnızca son anda değil, gündelik ışığın içinde de sezildiğini gösterir. İkinci olarak annelik sorgusu, ideal ebeveynlik anlatısını reddeder, Didion, Quintana'yı anarken kendi anneliğini de durmaksızın sorgular. Bu sorgulama, geçmişte yapılmış tek bir hatayı bulup her şeyi onunla açıklama girişimi değildir. Daha çok, bir çocuğun hayatı tamamlandıktan sonra annenin kendi rolünü kesin biçimde değerlendirmesinin imkansızlığını gösterir. Didion, evlat edinme kararını, Quintana'nın çocukluğunu, yetişkinlik dönemini ve aile içindeki alışkanlıkları hatırlarken, iyi niyetin yeterli olup olmadığını sorar. Bir annenin çocuğunu ne kadar tanıyabileceği, onun ihtiyaçlarını ne ölçüde görebileceği ve sevgisinin onu gerçekten koruyup koruyamayacağı meseleleri ortaya çıkar. Kitabın gücü, anneliği kutsal ve kusursuz bir kimlik olarak sunmamasındadır. Didion, sevginin yoğunluğuyla denetim gücünün aynı şey olmadığını kabul eder. Çocuğun acısı karşısında ebeveynin geriye dönük olarak sorumluluk araması anlaşılırdır. Fakat bu arayış kesin bir hükme ulaşmaz. Bu tavır, metni yalnızca aile anılarından oluşan bir anlatı olmaktan çıkarır. Oker, ebeveynlikte zamanın sınırlı olduğunu ve birlikte geçirilen yılların hiçbir zaman yeterli gelmediğini görür. Didion'un soruları, özellikle kayıptan sonra hafızanın neden her ayrıntıyı bir vicdan muhasebesine dönüştürdüğünü açıklayan somut bir çerçeve sağlar. Üçüncü olarak, yaşlanan beden, yasın kişisel bir deneyimden varoluşsal bir hesaplaşmaya dönüşmesini sağlar. Blue Nights. Quintana'nın ölümünü anlatırken, Didion'un kendi bedensel kırılganlığını da eşit derecede önemli bir konu haline getirir. Yazar yaşını kabul etmekte zorlandığını açıkça gösterir. Düşme riski, hastalık ihtimali, güç kaybı ve doktorlarla yaptığı görüşmeler. Yaşlılığın soyut bir fikir değil, gündelik kararları belirleyen fiziksel bir gerçek olduğunu ortaya koyar. Didion özellikle sağlık kurumlarında yaşlı bir kadın olarak küçümsendiğini ya da yeterince dikkatle dinlenmediğini hissettiği anları aktarır. Bu deneyimler, hastanın kendi bedeni hakkındaki bilgisinin tıbbi dil içinde nasıl geri plana itilebildiğini düşündürür. Ancak kitap bunu genel bir sağlık sistemi eleştirisine dönüştürmez. Asıl mesele, ölümün bir başkasının başına gelen uzak bir olay olmaktan çıkmasıdır. Kızını kaybetmiş bir anne, kendi bedeninin de sonlu olduğunu her belirtiyle yeniden fark eder. Bu bağ, metnin duygusal kapsamını genişletir. Yas yalnızca geride kalanın acısı değildir, aynı zamanda hayatta kalan kişinin zamanla ilişkisinin değişmesidir. Didion'un gözlemleri. Yaşlanmanın bağımsızlık kaybı korkusunu, çocukla kurulan bakım ilişkisinin tersine dönmesi ihtimalini ve kişinin geleceği planlama kapasitesindeki daralmayı görünür kılar. Böylece bireysel keder, herkesin paylaşacağı bedensel sonluluk sorusuna bağlanır. Dördüncü olarak parçalı anlatım, hafızanın yas sırasında nasıl çalıştığını biçimsel olarak gösterir, kitap kronolojik bir biçimde ilerlemez. Didion, Quintana'nın hayatından sahneleri, kendi çocukluğundan anıları, aile fotoğraflarını, düğünle ilgili ayrıntıları ve hastane çağrışımlarını tekrar tekrar yan yana getirir. Bu parçalı yapı, dağınık bir anlatım tercihi olmanın ötesinde yasın hafızayı işleyiş biçimine karşılık gelir. Kayıp yaşayan kişi, geçmişi sıraya koyarak hatırlamaz. Bir renk, bir giysi, eski bir fotoğraf ya da belirli bir tarih, çok farklı zamanları bir anda birbirine bağlayabilir. Didion'un tekrarları da bu nedenle önemlidir. Aynı olaya dönmesi, cevabı zaten bilinen bir soruyu yeniden sorması ya da bir ayrıntıyı düzeltmesi, hatıranın sabit bir kayıt olmadığını gösterir. Hafıza hem korur hem de aşındırır. Bir yandan Quintana'nın varlığını sürdürmenin tek yolu gibi görünür, öte yandan her hatırlayış onun yokluğunu daha keskin hale getirir. Didion bu çelişkiyi çözmeye çalışmaz. Okerdan, metindeki boşlukları ve geri dönüşleri bir kusur değil, kaybın düşünceyi kesintiye uğratan etkisi olarak okumasını ister. Bu biçimsel dürüstlük, kitabın duygusal etkisini arttırır. Anlatı, düzenli bir iyileşme hikayesi vaat etmez. Bunun yerine, yasın zaman içinde düz bir çizgi izlemediğini, geçmişin sürekli yeniden kurulduğunu ve kesinlik arzusunun çoğu zaman yanıtsız kaldığını gösterir. Son olarak, özel yas ile kamusal anı arasındaki gerilim, anı türünün etik sınırlarını belirler Blue Nights. Tanınmış bir yazarın, kendi ailesi hakkında yazmasının taşıdığı gerilimi saklamaz. Didion, en mahrem kaybını kamuya açık bir metne dönüştürürken, anlatının neyi açıklayabileceğini ve neyi açıklayamayacağını sürekli sınar. Quintana'nın hayatı annesinin bakışıyla aktarılır. Bu durum, anı türünün temel sınırını hatırlatır. Yazar kendi deneyimini anlatabilir, fakat kaybettiği kişinin iç dünyasını bütünüyle temsil edemez. Didion'un sık sık kendine dönmesi, bazı okurlara mesafeli ya da aşırı bilinçli gelebilir. Buna rağmen bu tutum, başkasının acısını kesin biçimde sahiplenmekten kaçınmasının da bir sonucudur. Metin, yasın toplum içinde bilinen bir olgu haline gelmesiyle kişinin yalnız yaşadığı deneyim arasındaki farkı açık tutar. The Year of Magical Thinking'de eş kaybı daha geniş bir ortak deneyim alanına bağlanabiliyordu. Blue Nights ise bir kız evladın ölümü, evlat edinme, aile hafızası ve annelik sorumluluğu gibi daha özel sorularla yüzleşir. Bu nedenle kitap, okurun kolay özdeşleşmesine dayanmaz. Okerdan, anlatıcının ayrıcalıklarını, kör noktalarını ve dürüstçe sergilediği kırılganlığını birlikte değerlendirmesini bekler. Didion'un başarısı, acıyı evrensel bir ders gibi sunmamasıdır. Kendi hikayesinin benzersizliğini korurken, ölüm karşısında dilin ve hatıranın yetersizliğini ortak bir insanlık sorusuna dönüştürür. Sonuç olarak Blue Nights, yas, ebeveynlik, yaşlanma ve edebi anı kitaplarıyla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir eserdir. Çocuğunu kaybetmiş kişilere doğrudan bir rehber ya da teselli kitabı değildir. Aynı şekilde düzenli bir olay örgüsü ve duygusal çözülme bekleyen okurlar için de zorlayıcı olabilir. Kitabın pratik değeri, yasın herkeste aynı sırayla ilerlemesi gerektiği fikrini reddetmesindedir. Entelektüel değeri ise hafızanın, aile anlatılarının ve kişinin kendine dair yargılarının ne kadar kırılgan olduğunu yakından göstermesidir. Didion, duyguyu büyük açıklamalarla yönetmek yerine somut ayrıntılar, sorular ve tekrarlar aracılığıyla çalışır. Bu yöntem, okuru pasif biçimde üzülmeye değil, anlatının nasıl kurulduğunu izlemeye çağırır. Benzer yas anılarından ayrıldığı nokta, kaybı yalnızca sevilen birinin yokluğu olarak ele almamasıdır. Anneliğin yeterliliği. Yaşlanan kadın bedeninin görünürlüğü, tıbbi otorite karşısındaki güçsüzlük ve kamusal yazının mahremiyetle ilişkisi aynı metinde birleşir. The Year of Magical Thinking ile birlikte okunabilir, ancak tek başına da güçlü bir bütün oluşturur. Blue Nights'ın kalıcılığı, ölüm karşısında kesin cevaplar vermemesinden gelir. Didion, hatırlamanın hem bağlılığın biçimi hem de acının kaynağı olduğunu son derece kontrollü ama sarsıcı bir dille ortaya koyar. Destek olmak isterseniz Joan Didion kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.